Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da ahiret sevabını güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Azer 1402, Hicri Kameri 7 Cemaziyelahir 1445 ve Miladi Takvimle 21 Aralık 2023 Perşembe. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerine siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Yelda Gecesi'ne özel program ve Türkiye Gündemi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolifur arkadaşım,
Mesut Ketani,
sizlere haberleri sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi, dünya Filistinlerin 70 günlük direnişi karşısında hayran dedi. Emir Abdullah Yan, Gazze'deki Siyonist soykırımından Amerika sorumludur dedi. Cumhurbaşkanı Gülistan ziyaretinde sorunları çözüp eksiklikleri gidermeliyiz dedi. Amerika muhtemelen Gazze kararını yine veto edecek. Hamas esir takası anlaşmasının şartlarını açıkladı. Ve Kenani, İran'ın üç adası tartışılamaz ve İran topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır, dedi. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bugün Gülistan vilayetine merkezindeki Gorgan'da bölge sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada, Filistin milletinin özel askeri teçhizatlar olmadan 70 gündür direndiğini ve kendi basit teçhizatları ile en donanımlı askeri güçler karşısında durduğunu belirtti. Reis'e konuşmasında şu ifadeleri de kullandı. Bu halk güçlerinin nasıl direndiği karşısında dünya hayran kalmıştır. Bunun nedeni Filistinli gençlerde görülen iman gücü ve Yüce Allah'a tevekkülleridir. Reis'e bazı ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmelerde, sarih biçimde bu gençlerin Siyonist rejim karşısında bunca güçlü şekilde mücadele vermesini sorguladıklarını kaydetti. Düşmanların İran İslam Cumhuriyeti nizamına karşı planlarının başarısız kaldığını söyleyen reisi, bugün İran'ın gelişmiş bir ülke olduğunu, İran'ın tüm ebat ve alanlarda gelişmesini milletin istediğini kaydetti. Reisi tehditlere rağmen ülkenin ilerlemelerinin baş döndürücü olduğunu ifade ederek, silahlı kuvvetlerin, ülkenin ekonomik ilerlemeler, dindar ve mümin insanlar, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin yanında İslam-İran'ın güç bileşenlerinden olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı sözlerinden başka bir bölümünde Sünnisi, Türküsü, Şiisi, Beluçsu, Mazenisi, Sisanisi gibi çeşitli kavmiyetlerin barış içinde yaşayan Gülistan halkının birlikteliğinin örneklik olduğuna temasla 13. hükümetin yolsuzlukla karada şekilde mücadelesinin altını çizdi.
Ummanlı mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria halkına karşı işlediği savaş suçlarını kınadı ve Amerika'yı bu rejimin soykırımına kayıtsız şartsız şekilde eşlik ettiği için uluslararası düzeyde sorumlu olarak nitelendirdi. Gazze'nin durumu ile ilgili telefon görüşmelerinin ardından Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Ummanlı mevkidaşı ile defalarca telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Emir Abdullayan ile Umman Sultanlığı Dışişleri Bakanı Badr Abu Saidi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Filistin'deki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınarak fikir alışverişinde bulunuldu. İki ülke yetkililerinin farklı düzeylerde düzenli toplantılarına ve temaslarına değinen iki Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Umman Kralı Sultan Kabus arasında yapılan anlaşmaları uygulamanın doğru yolunda olduğunu değerlendirdiler. Bu telefon görüşmesinde Bakan Emir Abdullayan, Siyonist rejimin Gazze halkına ve Batı Şeria'ya karşı işlediği savaş suçlarını kınadı ve Amerika'nın Gazze'deki Siyonist rejimin soykırımına verdiği kayıtsız şartsız destekten uluslararası düzeyde sorumlu olduğunu söyledi. Badr Abu Saidi, bu telefon görüşmesinde ayrıca iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin genişletilmesine vurgu yaparak kalıcı bir ateşkesin gerekliliğini, uluslararası toplum tarafından insani yardımların yaygın şekilde gönderilmesine ve etkili tedbirler alınmasına vurgu yaptı.
Ülkenin kuzeyinde yer alan Gülistan vilayetine gelen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i yaptığı açıklamada bugün sorunları çözmeli ve eksikliklere çözüm bulmalıyız ki programlarla birlikte insanlara hizmet etme konusunda iyi bir karneye sahip olabilelim ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bu sabah Gülistan vilayetindeki Gorgan şehitleri uluslararası havalarına geldikten sonra şunları söyledi. 13. hükümette cihatçı moralle halkın ve elitlerin yardımı ile sorunları tespit edip ortadan kaldırmalıyız. Ayetullah Reis'e şunları ekledi. Bugün çukurlara bir çözüm bulmamız gerekiyor. İnşallah programlarla birlikte insanlara hizmet etme konusunda iyi bir karneye sahip olabileceğiz. Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü. Bu vilayetin imar planları ciddidir ve ciddi masraflarda yapılmıştır. Doğal olarak gezinin ilk turunda kararlar onaylanıyor. Gezinin ikinci turunda ise ilk gezinin kararlarının gözden geçirilmesinin yanı sıra ikinci gezinin kararları da gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Reis'inin sözlerine göre Gülistan vilayetini potansiyeller bölgesidir. Kültür, turizm, tarım ve diğer çok iyi kapasitelere sahip ve bunların en iyi şekilde kullanılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Reis'i Gülistan vilayeti ziyareti sırasında bazı projelerin açılışı yapıp çeşitli halk kesimleri, elitler, ehli sünnet alimleri, gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklar El Cezire'ye Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki ateşkes kararına yeniden veto etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. El Cezire haber kanalı diplomatik kaynaklardan alıntı yaparak Amerika'nın bugün Güvenlik Konseyi'nde Gazze'ye insani yardımın artırılmasına ilişkin kararı muhtemelen veto edeceğini duyurdu. Bu kaynaklar Washington'un bu kararda Siyonist rejimin Gazze'deki asker operasyonlarının durdurulması gerekliliğini vurgulayan maddesine karşı olduğunu vurguladı. Bu kaynaklara göre Washington, Güvenlik Konseyi'nde Gazze'ye yardımın artırılmasına ilişkin kararın oylanmasının ertelenmesini talep etti. Daha önce Amerika, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan kararı iki kez veto etmiş, Güvenlik Konseyi'nin tüm üyeleri karara katılmış, yalnızca İngiltere karşı oy kullanmıştı.
Hamas'ın Gazze'deki siyasi bürosunun başkanı Yahya El-Sanvar, bugün Siyonist rejim mahkumlarının serbest bırakılmasına ilişkin yeni koşulları duyurdu. Hamas'ın Gazze'deki siyasi ofisi başkanı Yahya El-Sanvar, uluslararası araburculara İsrail tutukluların serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın ancak tam Gazze'de ateşkesin sağlanmasından sonra herkese karşı herkes çözümüne dahil olarak mümkün olabileceğini açıkladı. İsrail'in Makan 33 televizyon kanalı Mısırlı kaynaklara dayandırılarak El-Sanvar'ın uluslararası araburuculara İsrail'in esirlerini canlı istiyorsa esir değişiminin ancak tam ateşkes sonrasında gerçekleşeceğini vurguladığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Arap-Rusya İşbirliği Forumu'nun ortak açıklamasının bir kısmını reddedip kınarken, üç İran adasını İran topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirerek, kuzey ve güney komşularına gerekli adımları atmalarını, reddedilen iddiaları tekrarlamak yerine ilişkileri güçlendirmeye gayet göstermelerini tavsiye etti. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, bugün Negeri'deki Arap-Rusya İşbirliği Forumu'nun 6. toplantısına ilişkin açıklamasının bir kısmına tepki göstererek, bu Musa, Büyük Tom ve Küçük Tom adlı 3 aday ile ilgili iddiaları reddetti. Arap ülkeleri ve Rusya İşbirliği Forumu'nun 6. toplantısı, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Burit Başbakanlığında, 29 Aralık Çarşamba günü Fas'ta düzenlendi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Arap ülkelerinin Dışişleri Bakanları katıldığı bu toplantıda İran'ın 3 adasına ilişkin asılsız iddiaları burada tekrarlandı. İran İslam Cumhuriyeti'nin İran'ın 3 adasına ilişkin kesin konumunu vurgulayan Kenani şunları söyledi. Fars Körfezi'nin mavi sularında yer alan İran adaları Bumusa, Büyük Tom ve Küçük Tom sonsuza kadar İran'a aittir ve İran İslam Cumhuriyeti topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Kenani, İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü ve üç ada üzerindeki egemenliği konusunu pazarlık konusu olarak görmediğini ifade ederek şu açıklamayı yaptı. İran İslam Cumhuriyeti bu konuda herhangi bir tarafın iddiasını reddeder ve hiçbir kendi egemenliği ve toprak haklarından vazgeçmeyecek.
Haber kaynakları Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cebaliya bölgesinde Siyonist askerler ile direniş güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını bildiriyor. Aksa Tufanı Operasyonu'nun 76. gününde haber kaynakları Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cebaliya ve Tezater bölgelerinde Filistin direnişiyle Siyonist askerler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını duyurdu. Kaynaklar ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un merkezi ve kuzeyinde Filistinli direnişçiler ile Siyonist işgal güçleri arasında yoğun çatışmaların yaşandığını da bildirdi. Aksa Tufan Operasyonu'nun ve devamında da yaşanan sürecin 76. gününe girerken, yeniden ateşkes fısıltıları duyurulurken bu yönde diplomatik hareketler de başladı. Bu bağlamda Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye, Kahire'ye gitti ve Filistin İslami Cihat Hareketi lideri Ziyad Nahale'nin de Kahire'ye gitmesi bekleniyor. Bu arada Valisleri Journal gazetesi, Hamas'ın İsrail rejiminin yaklaşık 40 esirin serbest bırakılması karşılığında savaşa 7 gün ara verilmesine ilişkin talibini reddederek, müzakerelerin ancak İsrail'in önce saldırılarını durdurması halinde başlayabileceğini söylediğini aktardı. İşgal rejimi İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye düzenlendiği saldırılarda en az 55 Filistinlinin şehit olduğu bildirilirken, işgal topraklarının kuzeyinde yer alan Biranit askeri merkezinin Hizbullah tarafından roketli saldırıya maruz kaldığı ifade edildi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Siyonistlerin Gazze'de 11 Filistinli sivilin ailelerinin göz önünde öldürülmesine ilişkin işlediği suçla ilgili derhal soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler işgal altındaki Filistin toprakları İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi OHCHROPT, Siyonist ordunun Gazze'de 11 Filistinli sivili ailelerinin önünde öldürmesi eylemini savaş suçu olarak nitelendirdi. Türkiye'nin TRT kanalının bildirdiğine göre bu uluslararası kuruluş yaptığı açıklamada, Siyonistlerin Gazze şehrinin El Ramal mahallesinde işlediği son suç hakkında şok edici bir rapor aldığını ve bu olası savaş suçunun işlendiğine dair tehlike zilinin çaldığını belirtti. Bu suçlamalar İsrail güçlerinin kasten sivilleri hedef aldığı ve öldürdüğü yönündeki daha önceki spekülasyonların ardından geldi. Birleşmiş Milletler işgal altındaki Filistin toprakları İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ayrıca Siyonist rejim yetkililerinden bu alanda bir an önce bağımsız, eksiksiz ve etkili bir soruşturma yapmalarını talep ederek bu iddiaların kanıtlanması durumunda bir cinayetlerin sorumlularının yargılanmasının gerektiğini vurguladı. Bu rapora göre OHCHROPT ayrıca İsrail rejiminin bu tür ihlallerin yaşanmasını önlemek için önlem almasını talep etti ve Gazze'deki mevcut savaşta hesap verebilirlik ve sorumluluk ihtiyacını vurguladı. Bu uluslararası kuruluş Siyonist rejimin gerçekleştirdiği bu son suçun 19 Aralık gecesi saat 20.00 ile 23.00 arasında işlendiğini ve Siyonist askerlerin Gazze'nin Ramal kentindeki bir binayı kuşatıp saldırdığını bildirdi. Bu rapora göre söz konusu bina 3 aileye aitti. Burada İsrail askerleri ilk önce erkekleri kadın ve çocuklardan ayırdı ve en az 11 Filistinli sivili ailelerin göz önünde katletti. Bu olayın kurbanları çoğunlukla 29 ile 30 yaşlar arasındaydı.
Siyonist rejimin başbakanı uluslararası ateşkes çağrılarına karşı çıkarak Gazze'ye karşı savaşı sonuna kadar sürdüreceğini duyurdu. İşgal rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik savaşa ilişkin yaptığı son açıklamada Hamas grubu yok edilene kadar bu savaşın sürdürüleceğine söz verdi. Middle East Monitor'un haberine göre Netanyahu, savaşı sonuna kadar sürdüreceği savaş, Hamas'ın tamamen yok edilmesine ve nihai zafere kadar devam edecek ifadesini kullandı. Gazze'deki savaşın devamına ilişkin açıklamaları bu rejim ile Hamas arasında Gazze şeridindeki savaş esirlerinin değişimine yönelik ikinci geçici ateşkes planının uygulanmasına yönelik olası bir anlaşmaya varıldığı yönündeki haberler sırasında geliyor. Siyonist rejimin başbakanı sözlerine şöyle sürdürdü: savaşı durduracağımızı düşünenler gerçeklikle bağlarını kaybetmişlerdir. İsrail ordusu Hamas'ı ülkeye kadar rehinelerine görev verene ve Gazze tehdidini ortadan kaldırılıncaya kadar durmayacak.
Ermenistan Başbakanı çarşamba günü yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ ihtilafının hukuki açıdan bitmediğini söyledi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ sorununun çözüldüğüne dair uluslararası bir belgenin bulunmadığını, çatışmanın çözümüne yönelik görüşmelerin Dağlık Karabağ sorununun çözüldüğü anlamına gelmediğini söyledi. Pan-Ermeni Haber Ajansı'na göre Paşinyan, Ermeni televizyonuna verdiği röportajda şunları söyledi: masada Dağlık Karabağ sorununun çözümünü gösteren hiçbir belge yok. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 2020 yılı savaşından bu yana defalarca Dağlık Karabağ sorununun çözüldüğünü ileri sürmüştür. Paşinyan şunları da ekledi: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın önerdiği Madrid prensipleri dahil olmak üzere tüm belgelerde Karabağ sorununun çözülmediği belirtiliyor. Ermenistan Başbakanı imzalanmasının anlaşmazlığın çözümü olarak kabul edilebilecek tek bir belge olduğunu söyledi. Ona göre bu belge 1999 yılına aittir. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in üst düzey dış politika danışmanı Hikmet Hacıyev Londra'da gazetecileri yaptığı açıklamada 35 yıllık çatışma artık sona erdi. Bakü'nün mevcut stratejisi barıştır. Bunun için her iki tarafın da harekete geçmesi gerekiyor ifadesini kullanmıştı.
İsrail ordusu Filistin'e yönelik savaşın 76. gününde bugün de Gazze'de 3 askerin öldürüldüğünü, İsrail askerlerinin kayıp sayısının 469'u yükseldiğini duyurdu. İsrail medyasının ordunun Gazze savaşında bu rejimin kayıplarına ilişkin açıkladığı istatistiklere defalarca şüphe duyduğu bir durumda Tel Aviv Perşembe günü kayıplarına ilişkin yeni istatistikler sundu.
Siyonist rejimin Gazze'deki hastanelere ve esir kamplarına karşı işlediği suçların devam etmesi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sesini yükseltti. Siyonist rejimin Gazze şeridindeki bombalamalarının devam etmesiyle birlikte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinlilere insani yardım gönderebilmek için şartların iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. El Cezire, İsrail'in Gazze'yi bombalamaya devam ettiğini ve son saldırılarında Refah'taki bir hastanenin çevresini ve Gazze şeridinin kuzeyindeki Cebaliya mülteci kampını bombalayarak onlarca şehit ve yaralanmaya yol açtığını bildirdi. Gazze'deki son gelişmeleri yanıt olarak Guterres, Gazze halkının giderek artan yerinden edilme ve açlığın ortasında büyük insani operasyonlar yürütebilmek için koşulların iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki birinci siyasi yorumumuz Gazze'de yeniden ateşkes belirtileri üzerinedir. Mescid-i Aksa tufanı operasyonunun 75. gününde Siyonist rejim Gazze şeridinin günündeki Han Yunus'un doğusu ve güneydoğusuna yoğun hava saldırısına yeniden başlarken Gazze'de yeniden ateşkesin sağlanması ilişkin belirtiler görülmeye başladı. Siyonist rejimin Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus kampındaki Hamdan ailesine ait bir eve düzenlediği son saldırıda 14 Filistinli daha şehit oldu. Gazze şeridinde konut ve sağlık merkezlerinin bombardımanı saatlerce durmazken Birleşmiş Milletler'e bağlı UNICEF sözcüsü bu savaşın çocuklara yönelik bir savaş olduğunu duyurdu. UNICEF sözcüsü James Alder, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre mağdurların sayısı 19 bin kişiye ulaştı ve bunların %40'ı çocuk. Öldürülen çocuk sayısı UNICEF'in bu savaşı çocuklara yönelik bir savaş olarak adlandırmasına neden olan faktördür. Ve savaş birkaç gün veya hafta daha devam ederse çocukların ihmal veya hastalık nedeniyle öleceğini göreceğiz. Ateşkes, insanların hastalıktan veya açlıktan ölmesini önleyecek tek şeydir ifadesini kullandı. Bir yandan Gazze'de insani durumun kötüleşmesi, Siyonist ordunun kara operasyonlarında askeri hedeflerine ulaşamaması ve kayıpların artması yeni bir ateşkesin yaratılmasına ve müzakerelerin yeniden başlamasına yol açtı. Bu bağlamda bazı haber kaynakları Hamas'ın siyasi dairesi başkanı İsmail Haniye'nin çarşamba günü Kahire'yi ziyaret ettiğini bildirdi. İbrani medyası görüşmelerin gidişatına ilişkin çelişkili haberler yayımlıyor ancak Haaretz gazetesine göre Hamas yetkililerinden oluşan bir delegasyon savaşın yeniden başlamasının ardından ilk kez Kahire'ye giderken Kahire ve Doha bir görüşme yapıldığını duyurdu. Buna rağmen kısa vadede tutuklu değişimi konusunun açılma ihtimali çok zayıf görülüyor.
Ancak Ahronot İsrail'in şu anda müzakerelerde 3 ilkesini de uygulamaya çalışanı, yani müzakerelerin savaş devam ederken geçici ateşkeslerle birlikte yürütülmesi, müzakerelerin bir önceki turda durdurulduğu noktadan devam ettirilmesi ve üçüncü olarak da müzakere için esirlerden belli gruplarının belirlenmesi ve serbest bırakılması için ısrar ediyor. Sputnik'in haberine göre İsrail Başkanı İshak Herzog salı günü yaptığı açıklamada İsrail'in geri kalan esirlerin serbest bırakılması için Gazze şeridinde ateşkesi hazır olduğunu söyledi. İsrail yetkililere ve yabancı bir kaynağa dayandırılan Valda internet sitesi Siyonist rejimin Katar arabulucusuna bir hafta süreyle ateşkes sağlamaya hazır olduğunu bildirdiğini bildirdi. Siyonist rejim esirlerinin serbest bırakılmasının bedelini ağır ödemekten bahsederken, iki ay önce askeri saldırılarla onların tamamen ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep etmişti. Hamas yetkililere kalıcı bir ateşkes sağlamadan ve savaş sona ermeden bir esir değişimi anlaşmasını müzakere etmeyeceklerini defalarca dile getirdi. Öte yandan ateşkesin sağlanması ve Amerika'nın veto hakkına başvurmasının önlenmesi amacıyla Güvenlik Konseyi'nde istişareler yeniden başladı ve devam ediyor. Yerel saatle salı akşamı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılması gereken Gazze'deki ateşkes kararına ilişkin oylama ertelendi. Amerika'nın Birleşmiş Milletler de bu kararı veto etmemesi için farklı ülkeler arasında geniş istişareler yapılıyor. Bu ay 17 Aralık'ta Amerika Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze şeridinde ateşkes sağlanması yönündeki talebine dayanan önergesini 13 evet oyuna rağmen veto etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin önerdiği karar Güvenlik Konseyi üyelerinin 15 oyu içerisinden 13 lehte, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir aleyhte, İngiltere'den ise bir çekimsel oy alarak muhalefet tarafından veto edildi. Amerika Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi oldu. Dünya bu eyleme Joe Biden yönetimini de takip etti. Amerika'nın ateşkes kararını engellemesi bölgedeki direniş gruplarının Amerika ve İsrail'e karşı harekete geçmesine neden olmuş ve savaşın kapsamı sınırları aşarak bölgesel boyutlara ulaşmış ve aynı zamanda Siyonistlerin gemi güvenliğine de tehlike atmıştır. Rejim ekonomisi de eskisinden de daha fazla zarar görüyor. Bu sorun Amerikan hareket özgürlüğünün ateşkes sağlamasına yönelik yeni karar tasarısını veto etmesine ve onaylanma ihtimalini de güçlendirmesine neden oldu.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz, Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin genişlemesinin dünyadaki batı düzenine ciddi bir meydan okumaya neden olduğunu okuyacağız. Rusya Dışişleri Bakanı Çin ziyareti sırasında iki ilişkilerin genişletilmesinin Moskova ve Pekin'in yararına olduğunu değerlendirdi. Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, Pekin'de düzenlenen Rusya ve Çin hükümet başkanlarının 28. olağan toplantısında Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin genişlemesinin ekonomik ve politik alanlarda her iki ülkenin de çıkarlarını sağladığını vurguladı. Kuşkusuz Ukrayna krizi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ve Çin üzerindeki askeri ve ekonomik baskılarının yoğunlaşması, Moskova-Pekin ilişkilerinin daha da kötüleşmesine etki eden en önemli faktörlerdir. Ve Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna krizi üzerinden Rusya ile Çin'in arasını açmaya yoğun çaba sarf etti. Uluslararası konularda uzman olan Lu Chao bu bağlamda şunları söylüyor. Rusya ve Çin gerçekçi bir politika benimseyerek ve bazı farklılıkları bir kenara bırakarak her alanda iki stratejik ortak haline geliyor. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna krizinde Rusya'yı başarısız kılma politikası başarılı olmadı ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik, siyasi ve askeri baskıları Çin'in hava yollarını tıkamayı başaramadı. Çin Başbakanı Li Keqiang ile yaptığı görüşmede Mishustin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bu yıl iki kez bir araya gelip görüştüğüne dikkat çekerek Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin tarihin en yüksek noktasında olduğunu ve bu ilişkileri olabildiğince genişletmenin uzun vadeli çıkarları sağlayacağına vurgu yaptı. Moskova ve Pekin arasındaki ilişkiler giderek gelişirken, Amerika, Çin'in Rusya'ya yönelik batı yaptırımlarına katılmasını beklerken, bu, pratikte gerçekleşmemekle kalmadı, aynı zamanda en kalabalık ülke ve ekonomik açıdan ikinci ekonomi olan Çin'in beklentilerini karşıladı. Özellikle bu konuda Batı olumsuz cevap vererek Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası alanda istediği düzenin oluşmamasına, diğer bir ifadeyle Rusya'nın yenilgisine dayanan Washington'un hegemon gücünün geri kazanılmasına neden oldu. Uluslararası ilişkiler uzmanı James Brady şöyle diyor: Amerika Birleşik Devletleri'nin temel endişesi Çin'in artan gücü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel hegemonyasının gücünün yok edilmesidir. Değerli dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bu akşamki röportajımızda siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler çerçevesinde son yaşanan gelişmeleri gözden geçirmeye çalışmıştık. Özellikle Avrupalıların Türkiye'yi kendi aralarında istememeleri ve özellikle bunu da halk tarafından bir anket şeklinde gündeme getirme çabası Türkiye'de farklı şekillerde algılandı, yankısı oldu. Buradan hareketle uzman konuğumuzun görüşlerinin birinci bölümünü konuyla ilgili almıştık. Yine de sohbetimize Sayın Şerifi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Efendim şimdi hükümetin buna karşı olan bakışı farklı olsa da sizin de ifade ettiğiniz gibi bu dönem aslında çeşitli propaganda sloganlarıyla gündeme geliyor. Özellikle mesela seçim döneminde biz buna tanıklık ediyoruz. Mesela Avrupa Birliği bizim değerlerimize karşıdır, bizim değerlerimiz toplumsal açısından, politik açısından Avrupa Birliği ile farklıdır şeklinde bir tür destansı, hamaset dolu sloganla gündeme geliyor. Ama daha sonra ilişki çerçevesine bakıldığında, yani hem Türkiye hem Avrupa Birliği'nin ilişkilerine bakıldığında sanki Türkiye bir ihtiyaç duyuyor bu üyeliğe. Bunu siz nasıl açıklıyorsunuz efendim? Bu bir çelişki arz ediyor mu Türkiye'nin dış politikası ile ilgili, özellikle Avrupalıların karşısında? Bunu nasıl açıklıyorsunuz efendim?
Tam doğrudur. Yani Türkiye'nin daha çok rağbeti var Avrupa Birliği'ne koşulmağa. Ama bir sözü Türkiye'nin niye koşulmak istiyor Avrupa Birliği'ne? Ona tokamadan evvel bir sözü de qeyd etmek lazımdır. Yani burada siz dediniz ki 10 yıl bundan evvela nispet indi Avrupalılar daha Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne koşulmağına sıcak bakmırlar. Hiç muhalefet edirlər. Bu müxalifətin biraz da Türkiyənin yoxun illərdə apardığı bölgə siyasətləri idi. Yəni xüsusən Türkiyənin Suriya məsələsinə qarışması, Türkiyənin Osmanlı bir siyasəti Avropada yürütməyinə ittihamın irəli sürdü və bəzən də bu dilə gəldi. Və təbiidir ki, Türkiyənin bölgədə apardığı siyasətlər yeniden bu meseleni yüze çıkardı ki, Türkiye'nin zahirde, eşyarda, ceydici ceyime bakmayarak, yani daha bir başka Müslüman ülkelere nispet, bir Avrupa istili olmağa, Avrupa siması yüzünden göstermeye rağmen, içeride Türkiye'nin içerisinde, Türkiye hükümeti veya Türk devletinin içerisinde, bir fanatik İslamçılıq daişə yoxun bir təfəkkür var və bu keçmişdə Osmanlı dövlətinin təfəkkürünə daha yoxundur. Və bu Türkiyə Avropalıları daha narahat elədi. Yəni Avropalılar hamıdan yaxşı və iyi bilirlər ki, Avropada olan fanatik müsəlmanlar Türkiyə vasitəsilə gəldilər, Türkiyədə yaraqlandılar və Türkiyə vasitəsilə Suriyədə getdilər və daişi və orada başqa Əl-Qaidiyə mənsub qrupları yaratdılar, Əhrar-ı Şam kimin və Əl-Nüsrə kimin və başqalar. Yəni, bunları Türkiyə göstərməklə Avropalılar daha ürkütdü və onlar daha Türkiyədən vahimə elirlər və Türkiyənin Avropa dəyərlərinə və bəlkə hətta insan haqları dəyərlərinə batında bağlı olmamaqlarına inanırlar. Və demək olar ki, bir başqa məsələdə nihayətən Türkiyə bütün sloganlarına rəğmən Avropa yox, Amerika ilə oynamağa çox rəğbət göstərir və daha çox bölgədə Avropa yox, Amerikanın siyasətlərindən təbəiyyət edir. Zahirdə hər cür müxalifət eləsə də Amerikanın siyasəti dairəsində işləyir və xüsusən Türkiyə prezidentinin Orta Doğu'nun yeniden kurma ve onun eş başkanı olmağın dilə gətirməyi bu Avrupalıları daha narahat məncə elədi. Çünki Avrupalılar Amerika ilə birlikdə hərəkət edirlər və nihayətən mənfəətləri üst-üstə düşmür hər yerdə və Türkiyənin də Amerikanın bölgədə bir ajanı olmaqdan onlar rahatsız olurlar. Bu da bir məsələ idi yeni illərdə Avrupalıların Türkiyənin Avropa Birliyinə üye olmağa müxalif olduqlarının say baxımından artmasına səbəblərindən biri kimi. Amma qaydaq Türkiyə dedik ki, Avropa Birliyinə üye olmağa daha maraqlıdır, daha ona qızğın baxır. Bu keçmişdən də belə olub, yəni tək İndiki AKP hükümeti yok. AKP'den qabaqçı hükümetler de, yani Süleyman Demirel, Ecevit, ondan evvelki hatta əsgəri devrim hükümetleri de ve hatta Atatürk başlayandan Türkiye'nin tamam batininde bir Avrupa olmak hissi, Avrupa gibi olmak hissi, Avrupa istilde olmak hissi, Avrupa'da Avrupa kulüp içinde oynamak hissi Türkiyəlilərə çox belə necə deyirlər şirin gəlir. Buna çox tatlı gəlir. Və istillər o cür olar. Bəlkə də bu son illərdə Avropa tərəfindən, Batı tərəfindən Türkiyənin təhqir olmağı, bu Türkiyədən su istehmal, dönə-dönə orada əsəri sevdişləri yaratmaq, Türkiyənin tağırlığından onların su istehmalları, faydaları və küçümsəmələri bu psixolojik baxımdan Türkiyədə Avropa ilə bərabər olmaq hissi var və bunu Avropa Birliyində üye olmaqda görürlər və ona görə də görürük ki Türkiyə hətta AKP ki hər halda bunlar İslam dəyərlərinə önəm verdiklərini vurgulasalar da və bir çox zidd-islami hərəkətləri Türkiyədə məhdud etsələr də Bəli, eyni halda görürük, hətta bütün qanunları Avropalılar istədi ki, kimin onlar islah elədilər, hətta paketi qanunları dəyişdi, eşitinsəliyə qədər məsələyə toxandı öz qanunlarında. Ona görə və hətta ailə məsələlərində Türkiyədə olan qaydalar, qanunlar İslam dəyərləri əsasında yox, Avropa dəyərləri əsasında düzəlinib. Və eyni halda görürük ki, hətta AKP hükuməti NATO'dan çox qızğın himayə edir. Yəni, hətta Fransız Cumhurbaşqanı NATO'nun əleyhinə danışanda Cənab Erdoğan ona çətçin cavab verdi və dedi, sən beləsən, sən türeyirsən, nədən gedirsən, NATO yox. Və eyni halda NATO'nun bütün proqramlarında da Türkiyə müşarikət edir. Və ləfzən, yəni dildə Qərbdə olan, xüsusən Avropada olan İslam'a qarşı əyləmlər və hərəkətlərə saldırılsa da, onlar dilə gətirsələr də, sloganlar olsa da, yığınaqlarda söhbət olsa da, amma əslində əməldə bir şey yoxdur, əməldə bir nəticə görsənmir. Hətta AKP hükumətinin başçıları Batını, xüsusən Avropalıları səlib zəncinə başlamağa Türkiyəyə qarşı müttəhəm edirlər. Və hətta eyni halda Kristiyanlıq Türk seriallarında çox təhqir olunur. Vəli bunun əksinə görürük ki, Türkiyədə Kristiyanlara olan verilən imtiyazlar, onlara verilən dəyərlər daha yüksəkdir. Yəni burada bir çəlişkili bir siyasətlər var. Bunlar bir-birləri ilə qarşı-qarşıya gəlir. Yəni bunu belə necə deyirlər, bizzat da deyilsə, nəzərə gəlir ki, Cənab Erdoğan istəyir ki, bir əsgəri forması geysin, NATO-nun əsgəri formasını geysin və eyni halda bir Avropa takımı da onun üstündən geysin. Bir Osmanlı finəsi də başına qoysun, hamısının üstündən də bir dənə ərəbi, İslami əbadə atsın. Bunun hamısının bir yerdə istir. Amma hər halda bunların bir yerdə tutmur bir gelişkidir. NATO əsgərinin formasını geyməklə ərəbi aba üstüne atmak ya Osmanlı finası koymak tutmur. Bunlar birbirlerine yemir ve net olmak lazım değil. Yani sarih, alan aşkar bir siyaset aparmak, bu siyaset hem dilde hem elde, emelde eyni olmak lazım. Böyle herhalde görürük Türkiye'nin siyaseti böyle diyor da. Türkiye bazar siyaseti yaparır bu meselelerde. Her yerde lazım olsa cide gelir, lazım olsa batinden zahir fergili olur. Veli herhalde bu istihçi Avrupa Birliği'ne her cür olmalıysa üye olsunlar. Bu istih Türkiye'de çok derindir. Bu da asker, geri asker, AKP ya doğru yol ya CHP ya MHP'de fark edemir. Hamısı yerler bu değeri isteyir.
Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde yaşanan son gelişmeleri ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik çabası ile ilgili uzman konuğumuzun görüşlerinin ikinci bölümünü dinlediniz. Uzun sürdüğü için sohbetimizin son bölümünü yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından aktaracağız sizlere.
Ebrar gazetesi Yemen Ensarullah hareketinin Siyonist İsrail'e bağlantılı olmayan gemilere güvence verdiğini, Amerika'nın sembolik bir harekette bir muhabirin Siyonistler tarafından yaralandığından endişe duyduğunu belirttiğini, İran'ın Barcan nükleer anlaşmasını ihya etmeye hazır olduğunu belirtiyor. İtilat gazetesi, Kassan Tugaylarından Siyonist İsrail rejiminin askerlerine yönelik operasyonlar hakkında açıklama yapıldığına dair haberde şunları belirtiyor.
Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Kassam Tugayları Telegram platformu üzerinden başta Han Yunus olmak üzere Gazze şeridinin çeşitli bölgelerinde Siyonist İsrail askerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bilgiler paylaştı. İşgalci İsrail ordusunun kullandığı bir Merkava tankı ile bir buldozer Yasin 105 füzesiyle hedef alınarak tahrip edildi. Paylaşımda Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentinin doğusunda bulunan İsrailli bir askeri gruba ağır havan toplarıyla saldırı düzenlendiği ve ülkenin kuzeyindeki Kiryat Şomono Havalimanı yönüne 12 adet füze fırlatıldığı kaydedildi. Yine Han Yunus kentinde bir binada konuşlanan 7 İsrail askerinin hedef alındığı, bunlardan bazılarının öldürüldüğü belirtildi.
Tahran Radyosu. Etimat gazetesi Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında barış ihtimalini ülkenin güneydoğusundaki terörizm köklerine ve gelecek 1403 yılı bütçesindeki meseleleri ele alırken Cami Cam gazetesi Güvenlik Konseyi yoksa suç ortağı başlık haberinde şunları belirtiyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de insani yardımların engelsiz erişimi için çatışmalara ara verilmesi talep edilen karar tasarısının onaylaması anlaşma sağlamadığı için ikinci kez ertelendi. Birleşmiş Milletler kaynaklarından edindiği bilgiye göre New York yerel saatiyle önceki gün saat 17'de düzenlenmesi planlanan oylama iptal edildi. İkinci kez ertelenen oylamanın 20 Aralık'ta gerçekleşmesi belirtildi. Kaynaklar Amerika'nın henüz Birleşik Arap Emirlikleri tarafından hazırlanan Gazze tasarısına ikna olmadığını, destekleyen ülkelerin ise bir kez daha konuya ilişkin sunulan tasarının veto edilmemesi için müzakereleri sürdürme kararı aldığını aktardı. Amerikan daimi temsilci yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, gazetecilere yaptığı açıklamada hala karar tasarısı üzerinde diğer aktörlerle birlikte çalışıyoruz. Ne noktada olduğumuzu şimdiden söyleyemem. Bugün yürütülecek müzakerelere bir bakacağız ifadelerini kullanmıştı. Karar tasarısında Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ediliyor. Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri koruma görevini yerine getirmeleri çağrısı yapılan karar tasarısında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurması isteniliyor. Birleşmiş Milletler'in yardımların insani yardım olduğunu teyit etmesi ve yardımların türleri hakkında Filistin yönetimi ve İsrail'e bilgi vermesi istenilen karar tasarısında yardımların dağıtımı için gerekli yakıtın sağlanması çağrısına yer veriliyor.
Cevan gazetesi Amerika'nın Yemen'e karşı kurmak istediği koalisyona sadece küçük Bahreyn ülkesinin evet dediğini devrim muhafızları hava uzay komutanı General Hacizade'nin Nil'den Fırat iddiasında bulunanların bir silahlı milis güç karşısında çaresiz kaldığını İsveç mahkemesinin Hamid Nuri'nin müebbet hapsini onayladığını belirtiyor. Horasan gazetesi, Irak'ta yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarının açıklandığını belirttiği haberde şunları okuyoruz.
Irak Yüksek Seçim Komiserliği ülke genelinde yapılan yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarını açıkladı. Buna göre Irak'ın başkenti Bağdat'taki vilayet meclisi seçiminde eski meclis başkanı Muhammed Halbusi liderliğindeki Takaddüm Partisi birinciliği Hafs-ı Şabi liderlerinden Hadi El Amiri ve Kays Hazali ve diğer bazı Şii liderlerin yer aldığı Nebni İttifakı ikinciliği eski başbakanlardan Nuri El Maliki'nin lideri olduğu Karar Gücü İttifakı ise üçüncülüğü elde etti. Kerkük kentinde ise KYB 139 ve 373 oyla birinci olurken Arap Koalisyon listesi 98.174 oyla ikinci, Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi de 72.028 oyla üçüncü sıraya yerleşti. Gayri resmi sonuçlara göre Güney kentlerinin büyük bölümünde eski başbakan Nuri El Maliki ve Haşdi Şabi'nin yer aldığı ittifaklar sandıktan birinci çıktı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Farsça'da yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yelda,
İranlıların geleceği, umut ve aşkının simgesi.
Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere Hicri Şems'i 30 Azer, yılın en uzun gecesi olarak Şeb-i Çille veya diğer adıyla Şeb-i Yelda, İranlılar tarafından kutlanıyor.
Bu gecenin münasebeti ve sizleri İran gelenek ve görenekleriyle tanıştırmak üzere sizleri özel sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
Evet, Hicri Şems'i takvime göre güneş sonbaharın son günü, yani 30 Azer günü batışından kış mevsiminin ilk güneşi doğana kadar yaşanan yılın en uzun gecesi olan Yelda gecesinin İran takviminde çok özel bir yeri vardır. İranlı aileler Yelda gecesinde bir araya gelerek edebiyat dünyasının efsane şairlerinden olan Firdevsi'nin Şehnamesinden hamasi şiirler okurken çeşitli yemişler, meyveler, tatlılar yiyerek birlikte hoşça vakit geçirirler.
Kültür tarihiyle dünyada önemli yere sahip İran'da binlerce yıldır bu gece yılın en uzun gecesi olarak Şeb-i Yelda adıyla anılmakta ve İran'ın her yerinde kutlamalar düzenlenmektedir. Umut, doğanın bekasını teşvik eden en kudretli güçlerden biridir. Umut, bizlere soğuk ve kısa günlerin sona ereceğini ve aydınlık ile uzun günlerin geleceğini müjdeliyor. Umut, kapalı pencereleri kısa bir süre sonra açılarak çerçevesinden meltemin eseceğini, soğuğa dayanılırsa kısa süre sonra aydınlık ve ışığın görüleceğini haber veriyor. Umut, kapalı kapıları açıyor ve kırık kalpleri onarıyor.
Antik İranlılar bu geceyi uğursuz kabul ederlermiş. Bunun temel nedeni gecenin uzun sürmesinden dolayı ehremenin kötülüklerini aralıksız devam etmesidir. Kışın şiddetli soğuğu da ehremenin bir kötülüğü olarak kabul edilirmiş. Bu uğursuzluğa bir misilleme olarak bu gecede toplanan İranlılar büyük ateşler yakarak sabah güneş doğuncaya dek sofralar kurup meyyest yani yemişler dağıtırlar. Bu sofrayı kurmakla görevli kişilere verilen meyyezbah adı bugün İran diline mizban yani ev sahibi şeklinde yerleşmiştir.
Günümüzde İranlılar bu tarihi geleneği canlı tutarak Şeb-i Çelle, Şeb-i Yelda gecesinde bir arada toplanır, güzel ve samimi sohbetlerle geceyi sabahlamaya çalışırlar. Süryani dilinde Yelda kelimesi doğuş anlamındadır ve Şeb-i Yelda da güneşin doğuşunu anlatır. Bu geceyle ilgili birçok rivayet vardır fakat hepsinin ortak yönü Şeb-i Yelda gecesinin güneşin ve adaletin doğuşu olmasıdır. Antik İranlılara göre bu gecede Mitra veya diğer adıyla Mehr dünyaya geri dönerek günleri uzatır.
İran mitolojisinde, edebiyat ve kültüründe Mitra sözcüğü birçok iyi meziyeti kendinde toplayan bir sözcük olarak sevgi, şefkat, sözünde durma, cesaret, hakkı ve doğruları destekleme, savaşlarda zafer bağışlayan iyiliğin simgesi olarak yöneticilere ad olacak derecede önemsenmiştir. İran geleneğindeki Şeb-i Çelle de Mitra'yı yapılan ayinlerden biri olarak görülür.
Eskiden Şeb-i Yelda'ya Şeb-i Çelle derlerdi ve bunu kışın başlangıcı olarak biliyorlardı. Fakat antik İran'da bu gece yılın en soğuk döneminin sonu olarak biliniyordu. Yani soğuğun belinin kırıldığı ve toprağın nefes alışının sembolü. Çelle kelimesi çehel yani kırk anlamındadır. İran mitolojisinde kışın başlaması ile büyük çelle ve ardından da küçük çelle gelirmiş. Bu da büyük ihtimalle bir halk takvimidir. Zira kışın başlaması ile ilk 40 günlük süre büyük çelle ve son 20 günü de küçük çelleymiş.
Çelle eski İran kültüründe büyük bir rakam sayılırmış. Bu yüzden büyük ihtimalle yılın birçok soğuk günü, aynı zamanda da gündüzlerin daha uzaması, gecelerin daha fazla kısalması anlamındaymış. Celali takvimine göre Şebi Yelda'nın ertesi günü, yani bir day, günler daha da uzamaya başlar, soğuklar azalır ve güneşin doğuşu anlamına gelir. İranlı mitoloji ve eski İran tarihi araştırmacısı ve öğretim görevlisi Profesör Feriodun Cüneydi bu geceyle ilgili yaptığı açıklamasında İranlıların atalarının 7000 yıl öncesine dayanan takvimlerini güneşe göre ayarlamaya başladıklarını ve 21 Aralık gecesinin yılın en uzun gecesi olduğunu anladıklarını belirtiyor.
İranlıların insanı şaşırtan 7000 yıl öncesine uzanan bu buluşla güneşin hareketlerini izlediklerini ve güneşin hareketlerine göre takvimlerini düzenlediklerini hatırlatan Profesör Cüneydi, Ömer Hayyam döneminde Hayyam'ın güneş eksenli yeni bir İran takvimi yaptığını, bundan sonra İran eski kültür geleneğinin yeniden canlandığını, Şebi Çelle, Şebi Yelda'yı bütün İranlı atalarının anısına kutladıklarını söyledi.
İran'da Fars dili ve edebiyatı üstadlarından Profesör Mir Celaleddin Kezzazi de İranlıların çok eski zamanlardan beri yılın en uzun gecesi olarak Şebi Yelda kutlamalarını yaptıklarını, İranlıların güneşi iyiliğin sembolü olarak gördüklerini, bu yüzden güneşin en kısa dönemi olarak Yelda gecesinde güneşe dair kutlamalar yaptıklarını söyledi.
Tahran Radyosu.
Şebi Çelle ve Şebi Yelda'nın geçmişi 7-8 bin yıl öncesine dayanır. Fakat milattan 502 yıl öncesinde ve Ahameneş İmparatorluğu krallarından 1. Dariush döneminde resmi takvim eklendi. Kış devrimi kışın başlangıcıdır ve ardından günler daha da uzarken geceler kısalır. Bu doğal olay ve nücum bilimi dünyada birçok gelenek ve kutlamaların temelini oluşturur. Örneğin İranlıların Şebi Yelda, Hristiyanların Noel ve Yahudilerin de Hanukkah kutlamaları gibi. Tüm bu kutlamalar insanların bir araya gelerek kutlama düzenlemeleri, ışık ve güneşten daha fazla yararlanmaları üzerine kuruludur. Pers İmparatorluğu'nun geniş bir alana sahip olması nedeniyle Çelle Gecesi Büyük Horasan'dan Keşmir'e kadar kutlanır, Pakistan ve Hindistan'ın kuzeyinde ona Büyük Şebi Çelle denir. Tacikistan'daki Şebi Çelle kutlamaları ise İranlıların geleneklerine çok benziyor. Mezar Şerif'te de her yıl sonbaharın son günü olan Büyük Çelle'ye yaklaşılırken, Afganistan'ın kuzeyinde Belh vilayeti halkı da bu geceyi kendilerine has geleneklerle kutluyorlar.
Roma'da İran etkisiyle Şebi Çelle, Şebi Yelda'nın yılın başı olduğu inancı geliştiğini ve Hristiyan inançlarında dahi rahiplerin halkı bu inanıştan döndüremeyerek bu gecenin Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum günü olduğu inancını ortaya attıklarını ve bu durumun devam ettiğini, bugünün Hristiyan dünyasında yeni yıl olduğunu hatırlatan Profesör Kezzazi, Hristiyanlar arasında 25 Aralık'ta yapılan kutlamalarda İran Şebi Çelle, Şebi Yelda kutlamaların etkisinin hala devam ettiğini, İranlıların eskiden selvi ağacını bu gecede altın ve gümüşlerle süslediklerini, Hristiyanların daha sonra selvi ağacının yerine İranlı kadim güneşe tapanlarından etkilenerek çam ağacını süslemeye başladıklarını belirtti.
Şebi Yelda kutlamalarının en temel unsurlarından biri o geceye özel tüketilen yemişler ve meyvelerdir. İran'ın neredeyse tüm bölgelerinde yerel tatlıların pişirilmesi bir gelenektir. Ve ev hanımları böyle bir gece için geleneksel tatlılarını pişirir. Çeşitli çekirdekler, badem, fındık, fıstık ve ceviz, kurutulmuş üzüm ve benzeri kuru yemişler ise bu gecenin olmazsa olmazlarıdır. Tabii ki bu gecenin önemli meyveleri de nar ve karpuzdur. Bu gece için kurulan özel sofrada söz konusu meyveler, tatlılar ve kuru yemişler özenle süslenerek büyüklerin evinde toplanan misafirlere ikram edilir.
Karpuzun bu gecenin olmazsa olmazı olmasının sebebi ise onun kırmızı renkte olmasıdır. Kırmızı ise güneşi simgeler ve yelda gecesi de güneşi ve aydınlığı müjdeler. Antik İranlılar mehr geleneğine gönül vermiş, kırmızı renginin de güneşin sembolü olduğu için özel bir yeri varmış. Karpuz, nar, elma ve iğdenin kırmızı olmaları nedeniyle Şebi Yelda gecesindeki sofrada özel yeri vardır. Bu gece sofrada yerini alarak tüketilen meyvelerin tümü bereket, sağlık, mutluluk ve bolluk simgesidir. Eski yıllarda havaların kirlenmediği ve yağışların daha bol ve yağan karların da temiz olduğu zamanlarda karın üzerine pekmez dökülerek kış dondurması olarak zevkle yenirmiş.
Şebi Çelli'nin uzun olması nedeniyle bir arada toplanan ailenin eğlencelerinden biri de Ferdowsi'nin Şahnamesinden hamasi şiirler ve dünyaca tanınan bir diğer şair olan Hafız Şirazi'nin şiirlerini okumaktır. Eski yıllardan beri ailenin büyüğü bu gecede Şahname'deki hikayeleri daha küçüklere okur ve onlara bu eserdeki kahramanlarla tanıştırırlar. Bu gecenin eğlencelerinden bir diğeri de Hafız Şirazi'nin divanından fal bakmaktır. İranlılara göre Hafız, irfan dünyasında işrak derecesine ulaşmış ve bu yüzden gayb aleminden haberdar olduğu için şiirleri de insanlara bir nevi yol gösteriyor. Bu yüzden Çelli gecesinde ailenin büyüğü bu divandan aile fertlerinin her biri için dileklerine göre Hafız divanından bir sayfa açarak okuduğu şiiri dilenen dileğe göre güzel sesle yorumlar.
İranlıların geleneği ve eski inançlarından anlaşıldığı üzere Şebi Yelda kalıcı ve irfani bir gece olarak her anı karanlık ve zulmetten aydınlığa dönüşen, insanları bir araya getiren, bir nevi sıla-i rahim yaparak büyüklerin evinde toplanmakla onlara saygı duyulmayı genç nesillere öğretir. Yelda gecesinin de asırlar boyunca birçok değişikliğe uğradığını kabullenmek ve geriye kalanların da görünüşte yüzyıllar öncesindeki geleneklere benzediğini ve tarımcılığa dayalı yaşamın gelenekleriyle artık ilişkili olmadığını kabullenmek gerek. Fakat çağımızda metropol yaşamındaki kargaşanın içinde Şebi Yelda gibi kutlamaları gerçekleştirerek eski geleneklerin canlı tutulabileceğini söylemek gerekir.
Esasen her gelenek ve görenek tarihi ve sosyal dönemeçlerde kendi değer ve önemini ispatlayabilir ve hayret verici bir güç olarak insanları bir araya getirmekle aralarında vahdeti oluşturabilir. Eski hikayelere göre efsanevi zengin adam Karun bir oduncu kılığında evlerin kapısını çalarak odun bırakırmış ve bu odunlar ertesi gün altına dönüşürmüş. Bu inanış Hristiyanlıktaki Noel Baba'nın evlerin kapısına hediye asması ritüeliyle örtüşmektedir. Bu yüzden bu gecede bir araya gelenler sabaha kadar kapılarında değerli odun bırakan hayırsever insana bekler.
Evet, bazen bir efsanenin gerçek olduğunu düşünebiliriz. Soğuk ve karanlığın bitmesini beklerken oduncunun bıraktığı odunların aşk, sevgi, adalet ve neşeye dönüşmesini umut edelim. Dünyanın neresinde olursa olsun, bütün herkes için mutluluklar ve esenlikler dileyelim.
Değerli dinleyiciler, Yelda Gecesi'ne özel programımızı dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
İstanbul'da Büyük Filistin Yürüyüşü'nün düzenlenmesi,
Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Iraklı mevkidaşı ile görüşmesi
ve Türkiye'de konut fiyatlarının rekor kırması
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta İstanbul'da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nca Gazze'ye destek için Büyük Filistin yürüyüşü düzenlendi. Fıstık Ağacı metro istasyonu önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ve Filistin özgür olana dek mücadele devam edecek, özgürlük yakındır yazılı pankartlarla yürüyüşe başladı. İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam, Müslüman uyuma, Filistin'e sahip çık ve Filistin halkı yalnız değildir sloganları atarak tekbir getiren grup Üsküdar Meydanı'nda toplandı.
Türkçe ve İngilizce İsrail aleyhine pankartlar açılan meydana ayrıca İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenleri temsilen kanlı kefene sarılmış cenazeler konuldu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Özgürler Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Gazze halkının bu direnişle bütün dünyaya Allah'a teslim olanın ondan başkasının önünde boyun eğmeyeceğini bir kere daha gösterdiğini söyledi. Grup daha sonra Beyazıt Camii önünde Gazze için tek yürek tek ses sloganıyla bir araya gelerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Yürüyüşe katılan çok sayıda kişi İsrail aleyhine sloganlar atarak Saraçhane Parkı'na kadar yürüdü. Gruptakiler burada bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.
Öte yandan geçen hafta Cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kılan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan namaz sonrası yaptığı açıklamada İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor. Bundan sonraki süreçte de İsrail'in bu yalnızlığı daha da artacak dedi. Amerika Başkanı Biden'la görüşmesinde ele alınan Amerika'nın Gazze hakkındaki tutumu ile ilgili soruyu da cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları dile getirdi. Özellikle Gazze konusunu Biden'la etraflıca ele aldık. Gazze'deki gelişmelerde şu an itibarıyla 18 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı, okullar, camiler, bunun yanındaki liseler, bunların yıkılmasının ne denli insani olduğunu, bu noktada özellikle Amerika'nın başta siz olmak üzere buraya müdahil olmanız gerekiyor dedik. Buna sizin müdahil olmamanız halinde bir insanlık suçu var, vicdani suç var. Bizim de burada tabii elimiz kolumuz bağlı duramayız. Bizler de elimizden geleni yapmaya yine aynı şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz dedik. Bunları da kendileriyle değerlendirdik.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de ateşkes olmayacağına dair açıklamasının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu. Yani İsrail'den bu noktada iyi niyet beklemek mümkün değil. Fakat İsrail'den iyi niyet beklemekten öte şu anda tüm dünyanın İsrail'e nasıl baktığını görmemiz lazım. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hatırlayın önce 121 ülke burada İsrail'in tamamıyla karşısında yer aldı. Ve bu 121 bizimle beraber hareket etti. O zaman 40 ülke çekimser kalmıştı. 10 ülke Amerika ile beraber İsrail'in yanında yer almıştı. Ama şimdi devran değişti ve bu 121 ciddi manada artarak bizlerle beraber hareket etti. Bu da gösteriyor ki İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor. Bundan sonraki süreçte de İsrail'in bu yalnızlığı daha da artacak. Şimdi konuyla ilgili siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinleyelim.
Erdoğan gerçekten yani bugün Filistin ve İsrail'deki sorunda yani hem işte İsrail yanlısı bir politikayı ne İsrail'i kendinde küstürmek veya İsrail'e karşı net bir tavır koruma gibi bir durumu yok. Ve bunu zaman zaman bir takım yuvarlak laflarla işte insan hakları bilmem ne bir tür gözyaşları döküp ve diğer tarafta tamamen İsrail'le olan gerek ticari ve gerek diğer konulardaki ilişkileri bu konuda samimi olmadığını ortaya koymaktadır. Ve tahmin etmiyorum yani bugün her ne kadar Erdoğan bir takım laflar söylese de gerçek anlamda İsrail karşıtı herhangi bir tavrın içinde olmuyor ve pratikte hiçbir zaman İsrail'e karşı bir tavır geliştirmediği için bu sadece gündemi ötelemek ve kendi iç sorunlarını kendi tabanına karşı kontrol altında tutmak için bir takım demeçler veriyor. Ve bu sadece demeçlerde kalan bir sözlerdir. Yani bugün İsrail'in tamamen tüm ihtiyaçları hemen hemen Türkiye'de karşılandığı gibi Türkiye'yle de olan en büyük ticareti Türkiye'yle yapmaktadır. Ve bu nedenle bu ilişkiler olduğu müddetçe söylediği her lafın da bir anlamı yok. Bugün baktığımızda yani bugün Batı'nın da Filistin sorununa karşı ilk çıkışı baktığımızda da yani İsrail'in haksız olduğunu ve saldırgan politikasının gittikçe desteğini kaybettiği gibi Türkiye bu konuda yani bu bir barışın olması için mutlaka taraflar, çatışan taraflar arasında olması gerekir. Yani ikinci bir taraf oluşturma ve yani bir tarafın ortaya çıkarması bu sorunu çözmez. Yani eğer burada çatışan taraflar Hamas ile İsrail ise çözümün de Hamas ve İsrail arasında olması gerekir. Nitekim eğer bugün Filistin halkı kendi iradesi hangi tarafta kabul görmüşse temsiliyetin de orada olması gerekiyor. İnsanlık açısından vahim bir durumdur. Yani bugün insanlık haklarını, insanların haklarını ayaklar altına almıştır. Yani bu tüm değil Filistin halkına bugün yapılanlar tüm insanlığa karşı yapılmış bir hakaret olarak değerlendirmesi gerekiyor ve bu açıda insani duygular yani insanın yaşam hakkına kast eden her türlü saldırı, her türlü eylem, her türlü çatışma mutlaka karşısına dikilip bu tür şeyleri tamamen ortadan kaldırması gerekiyor. aslında bugün tüm dünyada insanların inançları ne olursa olsun bu konuda İsrail'in yaptığını ve bu insanlık dışı hareketleri karşısında mücadele etmesi ve onların o yaptıklarını her türlü her yerde tepkisini ortaya koyması gerekiyor. Aksi takdirde bu tür hareketler yeryüzünde meşrulaştırmaya götürüyor ve bu tür şeyler diğer ülkelere bir örnek olma gibi bir durum da ortaya çıkarabilir.
Sayın Bedri Fırat'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda FİDE'nin Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'i Ankara'da ağırladığı belirtildi. Paylaşımda Dışişleri Bakanlığımızdaki heyetler arası görüşmeye Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Iraklı mevkidaşı Sabit Abbasi de katıldı. İfadelerine de yer verildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile iki ülkenin üst düzey asker ve güvenlik yetkililerinin Ankara'daki görüşmeleri sonrasında ortak sonuç bildirisi yayımlandı. Görüşmede iki ülke heyetlerinin terörle mücadele, güvenlik ve su alanları başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda kapsamlı istişarelerde bulundukları belirtilen bildiride taraflar bu görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi, kapsamlı ve kurumsal bir mahiyette yürütülmesi üzerinde mutabık kalmışlar. Bu yöndeki güçlü ortak siyasi iradelerini beyan etmişlerdir ifadelerine yer verildi.
Ve son olarak geçen hafta Türkiye Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye ekonomisinin son durumunu değerlendirdi. Erkan, vatandaşın yeterince kemer sıktığını belirtti. Kira sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı, İstanbul Manhattan'dan pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik. Onların yanında kalıyoruz dedi.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Erkan, kira artış sorunu, enflasyon ve hayat pahalılığı sorunuyla ilgili konuştu. Vatandaş yeteri kadar kemer sıktı diyen Erkan, parasal sıkılaşmanın bir müddet daha korunması gerektiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı enflasyonda tek hane için 2026'yı işaret etti. Erkan, kiraların enflasyonun daha gerisinde kalması için zamana ihtiyacımız var. Tüm bunlar para politikasının çalışmaya başladığını gösteriyor. Ulaşım ve yemek gibi hizmet gruplarında fiyat artışlarının yavaşlamasını 2024 sonunda göreceğiz. Kira ve eğitim gibi gruplarda ise biraz daha yavaş olacak. Enflasyonda tek haneli rakamları 2026'da göreceğiz. 2025 sonu hedefimiz ise %14 dedi.
Kira sorununa ilişkin ise Erkan, arz eksikliği ve ucuz finansman olduğu zaman bazen dengeler bozulabiliyor. İşte burada bizde de en önemli sorun sosyal konut arzı. Çünkü sosyal konut eksikliğinden dolayı kiralarda artış var. Ayrıca kiralarda Türkiye'ye özgü bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı yardımcımız da bu konunun üzerinde çok duruyorlar. Bir insanın 10 evi olmamalı. 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli. Sağlık konusunu devletimiz çok oldu çözeli. İstanbul Manhattan'dan pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik. Onların yanında kalıyoruz diye konuştu.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@ws.erib.ir adresine yazabilirsiniz.
Tekrar beraber olunca edeyin mutlu ve sen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.erib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.